Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Hazar 1400 Hicri Kameri, 5 Şemadül Evvel 1443 ve miladi 10 Aralık 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile HDP'ye yönelik baskıların sürmesi üzerine yapılan röportaj, İran'ın doğa harikaları, kalıcı tır, semavi tilavetler ve kitabın konum isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi, İran'ın bugün bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu belirtti. İran baş müzakerecisi Viyana'da bazı tarafların ciddi olmadığını belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Garibaf ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ekseninde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin için tek çözüm yolunun bağımsız bir devletin kurulması olduğunu belirtti. Son 24 saatte İran'da 79 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. Ve Ürdün halkının Siyonist rejime karşı itirazları devam ediyor. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi, İran bugün bölgede en güçlü ülkedir ve dünyada da hiçbir ülkenin ona saldırmaya cesaret edemediği bir konumdadır, dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre Hüccetül İslam ve Müslümin Kazım Sıddık'ı Tahran Cuma namazı ikinci hutbesinde nükleer müzakerelerin başlaması hususunda şu açıklamada bulundu. Devrimci ve halk adaylı hükümetimiz tüm dünya ülkeleriyle ilişki kurmak ve izzet dolu hikmetli bağlar kurmak istiyor. Hüccetül İslam ve Müslümin Kazım Sıddık'ı şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika özellikle Trump döneminde olmak üzere çeşitli zamanlarda İslam Cumhuriyeti'ne karşı 3 cephede komplolar yürüttü. Birinci cephede Amerika Hazine Bakanlığı vardı. İkinci cephede ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek ülkelere İran ile ilişki kurmamaya mecbur bırakan Dışişleri Bakanlıkları'ydı. Şirketlere ve şahısları boykot ederek zalimane cezalandırmalara yöneldi. Üçüncü cephede de CIA vardı. Devrimin başından itibaren bugüne kadar halkı uluslararası yaptırımlar ve ekonomik baskılar aracılığıyla kışkırtmaya çalışmış, ve kıtlık ve düzensizlik sayesinde devrim ve nizama karşı ayaklanmalarına zemin hazırlamaya çalışmıştır. Tahran Cuma namazı hatibi ayrıca şu açıklamada da bulundu. Fakat inkılabın yüce liderinin hikmet dolu tedbirleri ve halkın uzak görüşlü azim ve direnişiyle halk ve düzen arasındaki bu ayrılmaz bağ düşmanlara bunu yapmayacaklarını kabul ettirdi. Kendileri de buna itiraf ettiler ve asla hedeflerine ulaşamayacaklarını diri getirdiler.
İran'ın Viyana görüşmelerindeki baş müzakerecisi bazı tarafların yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadıklarını vurgularken, İslam Cumhuriyeti heyetinin Viyana'ya bunun için gittiğini ve görüşmelerde ciddi olduğunu belirtti. Ali Bakari Kani bugün gazetecilere verdiği demeçte Viyana görüşmelerine katılmak için toplantılarını ve diğer randevularını iptal ettiğini, bu davranışının İran'ın görüşmelerdeki iradesini gösterdiğini söyledi. Ali Bakari Kani sözlerine şunları ekledi. Kim diğer toplantılarını iptal etmiş ve buraya gelmiş, kim diğer toplantıları tercih etmiş ve burada kalmamış, görelim. İran'ın önerdiği metinlerle ilgili görüşmelerin başlayıp başlamadığı sorusuna yanıt veren Bakari Kani, görüşmelerin dün akşamdan itibaren başladığını söyledi. Geçen hafta İran'ın baş müzakerecisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin önerdiği metinleri iki konu şeklinde baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler şeklinde sunduğunu ve diğer taraflar müzakerelere devam etmeye hazırsa Viyana'da kalacağını açıkladı. Ancak diğer taraflar İran'ın önerdiği metinleri dikkatlice incelemek ve analiz etmek için başkentlere gitmek istediklerini belirterek müzakerelere ara verilmesi çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde İran ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliklerin artırmasına vurgu yaparak iki ülke arasındaki kapsamlı işbirlikleri belgesinin nihai aşamaya yaklaşmıştır. Bu da ilişkilerin geliştirmesi için ciddi iradenin olduğunu gösteriyor dedi. İran Peres'in verdiği habere göre Mehmet Bagır Galibaf da Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelere parlamenterler birliği zirvesi marjında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü ve bölgesel ve ortak meseleler etrafında görüş tahtesinde bulundu. İran İslam Şura Meclis Başkanı İran'ın Kafkasya İşbirliği girişimi 3+3 formatına verdiği desteği değinerek Kafkasya'daki tüm ülkeler birbiriyle iyi ilişkilere sahip olmalı. Bu da tüm ülkelerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir diye konuştu. Galibaf Viyana görüşmeleri hakkında da şunları kaydetti. Büyük güçler kendi iradelerine başka ülkelere dayatmamaları gerektiğini öğrenmeli. Eğer başkalarından çıkardığına saygıyı kabul ederlerse bir anlaşmaya varılabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı da korona durumuna ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler üzerindeki etkisine atıfta bulunurken her şeye rağmen İran ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği bu dönemde büyüyeceğini belirtti. Erdoğan iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi gereğini de vurgularken nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin Viyana müzakerelerinin adil bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı bazı Türkiye'li holdinglerin yatırımcıları ve CEO'ları ile yaptığı toplantıda hükümetin ve İran İslam Cumhuriyeti Meclisi'nin önceliğinin komşular ve İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi. Görüşmenin başında holdinglerin CEO'ları ve Türk yatırımcılar sorunlarını, sıkıntılarını ve yatırımların geliştirilmesine yönelik önerilerini dile getirdiler. Ardından İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, toplantıda dile getirilen sorunların çözülebileceğini belirterek, İran hükümetinde ve meclisinde komşular ve İslami ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdik. Bu ciddi ve güçlü bir iradedir. Temel olarak ikili ticarete öncelik vermeye hazırız dedi. İkili ticaretin yaptırımların kaldırılana kadar sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Muhammed Bakır Galibaf, çeşitli nedenlerden dolayı planlamalar öyle yapılmalıdır ki yaptırımlar kaldırılsa bile ikili ticaret devam etsin. Galibaf şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Artık ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için daha iyi zeminler var. Özellikle 7. Kalkınma Planı'nda yer alacak politikalar bu konuda yardımcı olacaktır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı açılış oturumundaki konuşmasında katılımcıları selamladı. Erdoğan bu yılki konferansın ana temasının paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan olarak bilinmesine isabetli bulduğunu dile getirirken, konferansın icrasında görev alanlara da şükranlarını da sundu. Erdoğan en büyük gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tesisidir. Bunun yolu her fırsatta ifade ettiğimiz gibi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs'ü şerif olan bağımsız ve egemen toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu anlayışla Doğu Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ilişkin hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Filistin meselesinin herkesi bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kurulmasına vesile olan yapı taşlarındaki olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti. Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslümanın davası değildir. İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü savunmak, insanlığı savunmak ve Kudüs'e sahip olmak hakka, hukuka, barışa, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Teşkilatın varoluş gayesi de olan Filistin davası gündemimizin en üst sınırlarında yer almaya sürdürüyoruz. Erdoğan, Batı Şeria ve Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı politikaların ve tek taraflı uygulamaların günden güne arttığını diri getirdi. Filistinlilerin sokak ortasında acımasızca infaz edildiğini, Fansun Filistin'in çocuklara da eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını, ibadethanelere yönelik tacizlerin sıklaştığını gördüklerini anlatan Erdoğan, aynı şekilde Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz, vicdansız ablukanın devam ettiğini aktardı. Erdoğan Filistin'in nefessiz bırakarak haklı davranışından vazgeçirmeyi amaçlayan bu politikalar Filistinli kardeşlerimizin şanlı direnişi sayesinde şimdiye dek hamdolsun hedefine ulaşamamıştır. Dahası bu politikaların bir avuç fanatik dışında ne İsraillilere ne de bölge halklarına hiçbir faydası olmayacaktır. Bilakis bu politikalar sebebiyle bölgede normalleşme çabaları hep hakim kalmış. Antisemitizm artmıştır. Gelenen aşamada herkesin bu gerçeklerin farkına vardığına inanıyorum diye konuştu.
Kafkasya İşbirliği'nin 3+3 formatında bölgenin Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Gürcistan'ın bulunmadığı ilk toplantısı bugün Cuma günü Moskova'da yapıldı. Erna'ya göre Kafkasya sorunlarının 3+3 formatında çözümlenmesine yönelik işbirliği platformunun ilk toplantısı İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Rusya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcıların katılımıyla Moskova'da gerçekleşti. Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Ali Rıza Hakikiyan ve İran'ın Moskova Büyükelçiliğinden bir grup diplomat katıldı. Toplantıya katılanlar 3+3 grubunun Güney Kafkasya sorunlarına yönelik bölgesel çözümünün uygulanması gereğini vurguladılar. Güney Kafkasya bölgesinin sorunlarının çözülmesi 3+3 grup toplantısının gündemindeki önemli konulardan biridir.
Son 24 saatte İran'da 79 kişi daha COVID-19'dan hayatını kaybetti ve böylece toplam kayıp sayısı 130.603 kişiye ulaştı. İran'ın verdiği habere göre İran Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre Perşembe gününden itibaren Cuma gününe dek kesin tanı kriterlerine göre 2971 yeni COVID-19 hastası teşhis edilmiştir. Bunlardan 493'ü ise hastanelere yatırılmıştır. İran'da toplam COVID-19 hasta sayısı 6.150.843'e ulaşmıştır. İran'da şimdiye kadar 5.957.017 hasta iyileşmiş veya hastanelerden taburcu edilmiştir.
İranlı bilgi tabanlı bir şirketin uzmanları Endonezya'ya 2 adet uzaktan cerrahi robot ihraç etti. Muhabirimizin verdiği habere göre Sina, İranlı cerrah robotunun tasarımcısı Ali Reza Mirkaberi, Sina cerrahi robotu elektronik motorlarla donatılmış ve ameliyat yapabilen 16 eklemi var dedi. Endonezya'nın sağlık büyüme ve kalkınma planında cerrahi robotların kullanımının özel yeri bulunduğunu belirten İranlı bilim adamı, cerrahi robotlar üreterek ASEAN ülkeleri pazarını ele geçirme kapasitemiz var dedi. Mirkaberi cerrahi robotunu Endonezya'ya ihraç etmek, uzmanlarımızın tüm tasarım ve üretim çalışmalarını bilgiye dayalı bir şirkette yapabildiğini ve ürünün gerekli standartlarda ihraç edildiğinin göstergesidir. Bu da başarılı örneklerinden biridir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi şu açıklamada bulunduğu İran tarafından yapılan planlamalara göre Tahran ile Moskova arasındaki ticari süreçte yükselişe geçecektir. Mevcut yılda İran'ın ihracatı alanında yeni rekorlar şekillenmektedir. Kazım Celal'e Cuma günü İran'a verdi demişti, İran ile Rusya arasındaki ticari sürecin iyi bir hız kazandığını belirterek şu açıklamada bulundu. 2019 yılında sadece 394 milyon dolar değerinde İranlı ürünleri Rusya'ya ihraç ettik. Bu rakam 2020 yılında %105 kadar büyüyerek 805 milyon dolara ulaştı. Rusya Gümrük İdaresi'ne göre mevcut yılın ilk 9 ayında 711 milyon dolar ihracatımız oldu. İranlı yetkili sözlerine de şunları ekledi. Bizim tahminimize göre son 3 ayda etkilendiğinde İran'ın Rusya'ya ihracatı 1 milyar civarına ulaşarak ve yeni rekorda oluşturulacaktır.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Bazargan Gümrük Kapısı Genel Müdürü bu yıl bu sınırdan geçen yılın aynı dönemine göre %60 artışla 106.551 ton mal ihraç edildi dedi. Ramin Zehiri bugün İrna'ya verdiği röportajda bu ürünler arasında petrokimya ürünleri, sebze, tarım ürünleri, taş, seramik ve cam eşyalar ile demir-çelik ve tekstil ürünlerinden gelen hurdalar yer alıyor dedi. İranlı yetkili bu dönemde ihraç edilen bu hacmin dolar değerinin 1 milyar 136 milyon 250 bin 578 dolar olduğunu da belirtti. İran Bazargan Gümrük Kapısı, Batı Azerbaycan eyaletinin kuzeyinde Maku serbest bölgesi içinde 24 saat açık olan İran-Türkiye sınır ticaretinin 3 kapısından biridir. İran'ın Avrupa ülkelerine açılan kapısı olan bu sınır kapısı, Batı Azerbaycan eyaletinde Maku şehrinde Bazargan şehrine 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Ürdün'ün çeşitli şehirlerinde insanlar Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini protesto etmek ve Filistin direnişini desteklerini ifade etmek için yeniden sokaklara indi. El Sebil'in Cuma günü raporuna göre Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi Cuma namazından sonra diğer insanlar gibi El Hüseyin'i cami önünde protesto gösterisine başladı. Bu gösteriler önceki gösteriler gibi Siyonist rejimle elektrik karşısında su anlaşmasının imzalanmasını ve bu rejimle ilişkilerin normalleşmesini protesto etmek için yapıldı. Rapora göre protestocular İsrail işgalcileri ile ilişkilerin normalleşmesini reddeden sloganlar attılar ve anlaşma feshedilene kadar protestolara da devam edeceklerini haykırdı.
Amerika Ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı General Kenneth McKenzie belirli bir süre için 2500 kadar Amerikan gücünün Irak'ta kalacağını belirtti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Suudi Arabistan'a ait savaş uçağından Yemen'e Mağrib bölgesinde izinin sürdüğünü belirtti. El Mesire Haber Kanalı'nın raporuna göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Perşembe günü Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'a ait savaş uçağının izlerini Mağrib eyaleti semalarında sürdüğünü belirtti.
Ve Britanya Yüksek Mahkemesi ifşaatçı Wikileaks internet sitesi kurucusu Julian Assange hakkında Amerika'ya iade kararı aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'da demokrasi oturumu ve Biden'in boş iddiaları hakkında. Uzun süre süren yaygaraların ardından sanal ortamda demokrasi oturumu Perşembe günü Amerika Başkanı Joe Biden'in konuşmasıyla Washington'da çalışmalarına başladı. İki gün süren oturumda 110'dan fazla ülkenin özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlar ile kamu yetkilileri bir araya geldi. Fakat oturuma katılan davetliler listesi arasında Çin, Macaristan, Rusya, Suudi Arabistan veya hatta Türkiye'nin yanı sıra onlarca gündemdeki ülkenin olmaması dikkat çekti. Biden açılış konuşmasında Washington'un gelecek yıl yaklaşık yarım milyar dolarlık bir bütçeyi sözde demokratik yenileme projesi için ayırmak istediğini söyledi. Biden söz konusu plan çalışmalarının şeffaf olması ve karşılık verebilmesi için 5 hayati alan üzerine odaklandığını belirterek bunların medya özgürlüğüne destek verilmesi, uluslararası yolsuzlukla mücadele edilmesi, demokratik reformcuların yanında direnilmesi ve demokrasiyi yaygınlaştıran teknolojilerin yaygınlaştırılması olduğunu belirterek adil seçimleri savunmanın da bu alanda yer aldığını belirtti. Amerika kendini dünyada demokrasinin başlıca destekçisi olarak gösterirken, dünyada demokrasinin yayılması için plan ve proje sunuyor. Fakat esasen hangi uluslararası mercinin Washington'a böyle bir yetki veya görev verdiği ise belli değildir. Ayrıca Amerika'nın insan hakları iddiaları gibi Washington'un bu ülkenin dünyada en ileri demokratik ülke olduğunu ve bu akımın liderliğini üstlendiği iddiası da sorgulanıyor. Bu konuya Amerika'nın siyasi bilimler alanında en seçkin akademisyenler bile itiraf ediyorlar. Amerikalı teorisyen ve Harvard Üniversitesi Profesörü Stefan Walt bu konuda şöyle diyor. Esasen Amerika hali hazırda böyle bir oturumun liderliğini yapacak konumda değildir. Amerika seçimleri öncesi ekonomik bilgi dairesi bu ülkeyi eksik demokrasiye sahip ülkeler kategorisine yerleştirdi. Amerika'nın başlıca iki partisi seçim sonuçlarını kabul etmemiş ve bazı cumhuriyetçiler kongre binasına yapılan saldırı örtbas etmeye çalışıyorlar. Eğer demokratik liderliği için çalışıyorsak bu gibi şeyler onunla çelişiyor dedi.
Amerikalı teorisyen 6 Ocak 2021 tarihinde eski başkan Donald Trump seçimlerinden Kasım 2020 başkanlık seçimlerine ve Joe Biden'in seçimlerin kazanan tarafı olduğunun ilan edilmesine itiraz için kongre binasına saldırının Amerika'da demokrasi temelleri ve yapısını sarstığına işaret ediyor. Amerika'nın dünyada demokrasi lideri olduğu iddiasına rağmen gerçekte demokrasi gerçek anlamda uzun zamandan beri Amerika'nın sosyal ve siyaset sahnesinde de yeri yoktur. Bunun en bariz örneği Kasım 2020 başkanlık seçimleri ardından yaşanan siyasi ve sosyal kargaşalar ve özellikle eski başkan Trump'a destek verenlerin kongre binasına saldırısıdır. Trump defalarca Amerika'da demokrasinin yalan olduğunu söyledi. Eski başkan Amerikan seçim sistemini de yozlaşmış ve yaygın seçim sahtekarlığı olarak da nitelendirirken benzeri görünmemiş bir siyasi krize neden oldu ve böylece Amerika'da demokrasiyi sorguladı. 6 Ocak olayı Amerika'nın siyasi arenadaki meşruiyetini ve uluslararası etkisini temelden sorguladı. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardım Enstitüsü bir raporda Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasideki düşüşün en azından 2019'dan beri başladığını, bunun dönüm noktasının 2020 yılı ve eski başkan Trump'ın ülke seçim sonuçlarının meşruiyetinin sorguladığı tarih olduğunu söyledi. Ayrıca Amerikan polisi tarafından George Floyd'un öldürülmesi ardından 2020 yaz aylarında protesto olayları sırasında gösteri özgürlüğünün azalması da bu ülkede demokrasinin düşüşe geçtiğinin başlıca göstergelerindendir. Bu yüzden demokrasi toplantısının düzenlenmesi ise dünyada Amerika'nın zedelenmiş şehresinin onarılmasına yardımcı olamazken, rakip veya karşıt ülkelerin sorgulanması da demokrasi konusunda Washington'a yardımcı olamaz.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Britanya Meclisi'nde ırkçı ve göçmen karşıtı yasanın onaylanması konusunda. Britanya Avam Kamarası çarşamba günü 231 hayır oya karşı 298 evet oy ile büyük yaygaralara neden olan Milliyetler ve Sınırlar (Nationality and Borders) yasasını onayladı. Yasa uyarınca Britanya İçişleri Bakanlığı daha önce ilan edilmeden beyaz olmayanların vatandaşlık haklarını iptal edebilir, ayrıca sığınmacıların bu ülkeye girişini engelleyebilir. Londra hükümeti söz konusu yasanın ülkenin sınırlarını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini ve düzensiz göçmenlerin girişini engelleyebileceğini iddia ediyor. Yasa uyarınca göçmen karşıtı yasalar daha da yoğunlaşacak ve sığınmacılar bu ülke dışından sığınma talebinde bulunacak. Küçük kayıklarla Manş kanalını geçerek İngiltere'ye girmek isteyenler ise daha fazla sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Üstelik Londra hükümeti söz konusu sığınmacıları deniz ortasında durdurarak onların Britanya'ya girişini engelleyebilecektir. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı olan Brexit'in uygulanması ardından Londra'nın göç konusu ve de sığınmacı kabul politikaları daha sert ve daha kısıtlayıcı olarak uygulandı. Londra'nın özellikle sığınmacıların Manş kanalından geçişini engellemesine vurgu yapması ve sığınmacıları taşıyan bosların batarak sığınmacıların boğulması Britanya ve Fransa arasında gerginliklerin yaşanmasına sebep oluyor. Özellikle Manş kanalında 27 kişinin hayatını kaybetmesi faciası ardından iki taraf arasındaki ilişkiler daha da karardı. Britanya düzensiz göçmenler ve sığınmacıların hareket sorununu temelden çözmek yerine gündem saptırmak ve Fransa'yı göçmenleri Britanya'ya doğru göndermekle suçlayarak sorunun gerçek sebeplerini örtbas etmeye çalışıyor. Şimdi de büyük yankıları olan göçmen karşıtı yasayı onaylamakla onların Manş kanalını geçmelerini engellemeye çalışıyor ve bu konu hiç şüphesiz gelecekte sığınmacılar için yeni olayların yaşanmasına sebep olacaktır.
Fakat tartışmalı Milliyetler ve Sınırlar yasasının bir diğer boyutu onun ırkçı tarafıdır. Yasa, Britanya hükümetine beyaz olmayanların vatandaşlık hakkını iptal etme yetkisi veriyor. Bu konu vatandaşlar arasında ayrım uygulaması ve onları beyaz olan ve olmayan olarak ikiye bölmesine sebep olmakla kalmıyor. Üstelik insan haklarını ihlal ederek Birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesinde geçen konulara da zedeliyor. Bu konu Britanya'da ve hatta Avam Kamerası'nda itirazların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Avam Kamerası İnsan Hakları Komitesi bile muhafazakar hükümetin öneriyi sunduğunda yaptığı uyarıda bu yasanın insan hakları ile çelişkini belirtti. Avam Kamerası'nda yasanın incelenmesi sırasında Asya kökenli Vişi Partisi'nden olan Bradford temsilcisi Omran Hüseyin göçmen karşıtı yasayı yoğun şekilde eleştirirken Başbakan Boris Johnson'a kendisi gibilerin ihraç edilmesi için ne zaman girişimde bulunacağını sordu. Omran Hüseyin hükümetin önerdiği bu yasalarda beyaz olmayan tüm temsilcilerin vatandaşlık haklarının yakında iptal edileceği ve sıranın meclis temsilcisi olarak kendisine geleceğini söyledi. Böyle bir sorunun hem de Avam Kamerası'ndan bir temsilcinin gündeme getirilmesi bu yasanın adil olmadığı ve ırkçı mahiyeti taşıdığını gösteriyor. Söz konusu yasa uyarınca Londra hükümeti herhangi sebep ve bahaneyle Avam Kamerası'nda dokunulmazlığı bulunan milletvekillerinin bile vatandaşlık hakkını iptal edebilecek. İlginç olan ise Avam Kamerası'nda iktidar olan Muhafazakar Parti'den bazı üyeler ve Boris Johnson bu sözlerin utanç verici olduğunu ve geri alınması gerektiğini söylemiştir. Böylelikle Britanya Muhafazakar Partisi ve Başbakanı böyle bir yasanın sunulması ve onaylanması nedeniyle utanmaları gerekirken muhtemel kurbanlarından özür dilemesini istiyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feli ve değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Görüşmeler esnasında MHP İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiren bir konuşma yaptı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise MHP Milletvekili Fethi Yıldız'ın konuşmasını kendilerine yönelik sataşma olarak algıladı ve bunun üzerine MHP ile HDP Grup Başkan Vekilleri arasında tartışma çıktı. Şimdi bugünkü sohbetimizde HDP ile ilgili yaşanan senaryoları ve özellikle Türkiye'de bu siyasi partiye yönelik baskıları konuşmak istiyoruz. Röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu haberden yola çıkarak HDP ile ilgili sizin de bildiğiniz gibi çeşitli haberler gündeme yansımaktadır. Şimdi ister partiyle ilgili olsun veya bu partinin yöneticileri, milletvekilleri ve eş başkanlığı ile ilgili olsun. Siz her gün çıkan böylesi olayları HDP ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz?
Öncelikle yayın çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi son dönemde HDP'ye dönük yürütülen operasyonlar geçmişte süre gelen Kürtlere dönük bir saldırı içermektedir. Çünkü Türkiye tarihi boyunca süreç gözlendiğinde tıkanan hükümetler, bir sorun çözme noktasından kaçmak isteyen hükümetler devamlı Kürtlere saldırmışlardır. Kürt toplumunun demokratik haklarını ayaklar altına almadan tutalım. Kendi en doğal insani, sosyal, toplumsal ihtiyacı olan ana diliyle eğitimden tutalım. Ana diliyle konuşmaya kadar bütün hakları ayaklar altına alınmış ve fiili olarak saldırıya uğramışlardır. Yakın geçmişte Kürtçe konuştuğu için insanlar katledilmişlerdir. Böyle bir Türkiye. Böyle bir Türkiye'ye demokratik bir Türkiye demek zaten 200'lüğün daniskasıdır. O açıdan Kürt toplumunun Türkiye'de siyasal haklarını elde etme ve bunun mücadelesini verme noktasında ciddi bir saldırı durumu, sıkıştırma durumu söz konusudur. Son dönemde yaşanan ise bunun çok ayyuka çıktığı bir süreci, bir örneğini yaşıyoruz. Anayasaya, Türkiye'nin mevcut şu andaki Türkiye'nin ki eleştirdiğimiz, ki Kürtleri inkar eden bir anayasa olmasına rağmen, Kürtlerin haklarını tanımayan bir anayasa olmasına rağmen yine burada hükümetin kendi mevzuatında belirttiği 5 yıl geçtikten sonra bir davanın zaman aşımına uğradığı, soruşturma kapsamından uzaklaştığı ve bu davanın düştüğü biçiminden kendi tespitleri vardır. Bu tespitler, bu yasalar olmasına rağmen günümüzde HDP'ye dönük böyle bir operasyon başlatmaları başta kendileriyle çelişmiş olan bir durumu ortaya çıkarıyor. O açıdan tabii ki bunu öyle normal bir işte hukuk çerçevesinde değerlendirmek saçmalıktır zaten. Yani buna işte hukuki bir soruşturma kılıfını giydirmeye çalışmak istemek çok saçma bir durumu ifade ediyor. Böyle bir durum yoktur söz. Böyle bir durum söz konusu değil. Ortada olan nedir? Gerçek nedir? İşte Kürtlerin siyasal mücadele yürütmesini engellemek. Kürtler karşısında aslında bu zulüm düzeni bitmiştir yani. Bu zulüm düzeninin bütün politikaları bitmiştir. Bitmiş olan böylesi bir grubun kendi varlığını tekrar ortaya koyup insanları aldatmak için İşte Kürtlere saldırmayı hedefliyor. Yani Kürtlere saldırarak Kürtlerin haklarına demokratik haklarına, partisine, siyasal mücadelesine saldırarak var olabileceğini düşünmek çok çok ahmakça bir yaklaşımdır. Bu ne yazık ki Türkiye'de şu anda bir egemen durumu ifade ediyor. Yani Kürtlere saldırmak ve onun haklarına saldırmakla siz nereye varacaksınız diye sorduğumuzda 100 yıllık bir süreçten süreci göz önüne getirdiğimizde tamamıyla ahmakça bir sonucun ortaya çıktığı görülüyor.
Şimdi efendim Demokratik Türkiye yolunda Demirtaş gibi bir muhalif siyasetçinin tutuklanması nasıl yorumlanmalı acaba?
Ya Türkiye'de Kürtlere dönük bütün davalar dedik ya hakla, hukukla, anayasayla hiçbir alakası yok yani. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın elinde silah mı vardı ki bu kadar yıldır cezaevinde? Ve onun gibi binlerce milletvekilleri, ondan sonra parti çalışanları, kadroları, siyasal çalışma yürüten insanların elinde silah mı vardı? O nedenle tabii ki HDP farklı bir parti, farklı programı ve tüzüğü olan bir parti olmasından kaynaklı farklı düşünüyor. Sizin gibi düşünmeyecek yani. İlle benim gibi düşüneceksin diye bir şeyi dayatmak ahmaklıktır yani, böyle bir şey olamaz. Ve yürütülen bir şey aynı zamanda bu operasyon Türkiye'de gerek dış politika, iflas etmiş olan bir dış politika hükümetiyle karşı karşıya. Doların önü alınamıyor, dövizin yükselişinin önü kesilemiyor. Bu bir aynı zamanda Türkiye'de bir ekonomik bunalım, bir ekonomik krizin ortaya çıktığı bir süreçtir, yaşandığı bir süreçtir. Bütün bu sorunların üstünü örtmek için HDP'ye saldırıyor. Çözüm üreteceğine, demokratik bir çözüm üreteceğine, HDP'yi katıp ondan sonra demokratik bir ortam sağlayıp, Kürtlerle barışı sağlayıp demokratik bir Türkiye'ye doğru adım atacağına, Kürtlere saldırmak çok ahmakça bir yaklaşım. Kürtlerle saldırarak hiç kimse hiçbir şey kazanamaz artık bu dünyada. Buna rağmen yani Türkiye'nin bu yaklaşımları tabii ki bir tıkanmayı, bir çözümsüzlüğü ifade ediyor her şeyden önce. Dedik ya Yunanistan'la sıkıntı yaşıyor. Akdeniz'de sıkıntı yaşıyor. Suriye'de sıkıntı yaşıyor. Bilmem Libya'da sıkıntı yaşıyor. Mısır'da sıkıntı yaşıyor. Hiçbir uyumlu olduğu hiçbir komşusu kalmamış. Hiçbir müttefiği kalmamış. Böyle bir hükümet yani. Ve buna kalkıp işte yok bilmem demokratik Türkiye demek için yani çok saçma bir şey olur. Bu açıdan bütün bu sorunların üstünü örtmenin çaresi olarak hükümetin ürettiği şu oluyor. İşte siyasal operasyonlar geliştirerek Kürtlerin siyasal mücadelesini, partisini sıkıştırarak milletvekillerini, seçilmiş milletvekili ve belediye başkanı, ya dünyanın her yerinde belediye başkanı, bir yerin belediye başkanı en ön sırada yer alır. Protokolde yer alır, saygı gösterilir. Yani Türkiye'de böylesi bir saygısızlığın Kürtlere karşı gösterildiği bir şeydir yani. Bütün belediye başkanlarına kayyum atamak yani bu başlı başına bir darbedir bu yani. Siyasal mücadelesine bir darbedir. Tabii ki bu darbe artık eski gibi işlemeyecek. Bunu da belirtmek gerekiyor. Artık bu muhalefet açısından bir demokratik cephenin kuruluşuna doğru adımların atılacağı beklentisi vardır. Çünkü bütün muhalif güçler HDP çatısı altında birleşerek bir araya gelerek bütün güçler Türkiye'de bir demokratik cepheyi kurma çalışmaları içerisine girecekleri ve bu operasyonun da buna vesile olacağı inancı ve düşüncesi kamuoyunda daha yaygındır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Röportajımızda HDP ile ilgili yaşanan haberleri ve özellikle bu partiye yönelik baskıları kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeler dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları, hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı adeta büyülüyor. Bugün sizlere İran'ın batısında Lorestan ilinde Tenge Shirs yani Shirs Kanyonu ile tanıştıracağız.
İran'ın batısında yer alan Lorestan ili, İran'ın doğa cenneti olarak bilinir. Başka yerde görme imkanı olmayan, ılıman ve çeşitli iklim, çeşitli bitki ve hayvan türleri bozulmamış ve el değmemiş doğa ve binlerce güzel doğal manzara ve bu güzel topraklarda da Kuhdasht kenti yakınlarında ve Kermanşah, İlam ve Lorestan illerinin kesiştiği noktada Simare Nehri'nin yakınında Tenge Shirs Shirs Kanyonu bulunuyor.
Milyon yılları aşan bu kanyon Zagros Sıra Dağları'nda bulunuyor ve arkeolojik alanlar ve mağara yaşamına dair kalıntılar içeriyor. Bu kanyonda taş devrine ait zengin alanların bulunması, İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras Kurumu'nun bu bölgeye büyük özen göstermesine sebep oldu. Kanyonu daha yakından tanımak için sohbetimize devam edelim.
Shirs Kanyonu Lorestan ilinin Kuhdasht kenti yakınında bulunuyor. Kuhdasht kenti Lorestan ilinin merkez kenti olan Horamabad'ın 86 kilometre uzaklığındadır. Kanyonun uzunluğu 5 kilometre ve Vereh Zerd Dağı'nın doğusunda bulunuyor ve duvarların yüksekliği çeşitli noktalarda farklılık gösteriyor. Bu güzel kanyon İran'ın Grand Kanyonu olarak da tanınıyor. Bilindiği üzere Grand Kanyon Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunuyor ve Colorado Nehri de arasından geçiyor. Tabii ki Amerika'nın Grand Kanyonu Shirs Kanyonu'ndan daha uzundur. Fakat iki alanın benzer jeolojik yapısı nedeniyle Shirs Kanyonu'na İran'ın Grand Kanyonu deniliyor. Üstelik Shirs Kanyonu'nun jeolojik yapısı ve İran'ın Grand Kanyon unvanı verilmesi nedeniyle UNESCO burayı Dünya Miras Listesi'ne almak için bölgeye özel özen gösteriyor.
Jeologlara göre Shirs Kanyonu'nun tortul kayaçları deniz ortamında 3. jeolojik veya mezozoik dönemde kalın kum kireç taşlarından ve yumuşak fosillerden oluşmuştur. Göklere uzanan Shirs Kanyonu'nun büzülmüş kireç taşı duvarları zaman aşımıyla yağmur, rüzgar ve diğer doğa fenomenleri nedeniyle aşılmış ve zamanla ilginç ve bir o kadar da eşsiz şekillere dönüşmüştür.
Kanyonun yatay oldukları ve basamaklı duvarları yer yer ağaç kütükleriyle kapatılmıştır. Bu da doğanın yumuşak ve sert yönlerinin birleştiği anları gözler önüne seriyor. İncir, üzüm, armut gibi yaban ağaçlar kanyonun eteğinde akan duru su ve gökyüzünün mavi rengiyle birleşince sadece yerli turistlere değil birçok doğa hayranı yabancı gezginlerine farklı bir manzara da sunuyor. Thank you.
Kanyonun sonunda 150 metre uzunluğunda bir mağara var ve içinde bir çay akar. Çayın suyu çok serindir ve bazı yerlerde yüksekliği insan dizini aşıyor. Mağaradan geçerken sarkıtların büyüleyici manzaraları, yaratılışın sırlarını izleyenleri açığa kavuşturuyor. Fakat aynı zamanda kaya tırmananların işini zorlaştırıyor. Taş minarenin ardından yol biraz zorlaşıyor. Fakat bu dar yoldan yukarı çıkabilirseniz kanyondan eşsiz bir manzara ile karşılaşırsınız. Öyle ki tüm Shears Kanyonu'nu bir kareye sığdırabilirsiniz.
Shears Kanyonu'nun etrafındaki kayaların içinde bazı kuşların yuvası olan delikler vardır. Kanyondan geçerken kuşlara ilaveten dağ keçilerini de görebilirsiniz. Bu kanyon onlar için çok uygun ve elverişli bir yaşam alanıdır. Tüm bu jeoturistik özellikler, geniş alan, bitki örtüsü ve vahşi hayatla birleşince Shears Kanyonu'nu dünya jeoparkları arasında yer almasını sağlıyor.
Günümüzde jeoturizm birçok muhatabı bulunmaktadır. Jeoturistler dünyanın güzel ve nadir fenomenleri ve benzersiz jeolojik özellikleri gezip incelerken onların yaratılış temeliyle aşina oluyor ve onların varlık zarureti ve önemini anlıyor. Aslında jeoturizm olaylarının kendine has özelliklerinden biri ve onları ekoturizme nazaran üstün kılan özelliği sıradan insanlar için dünya ile ilgili konuların gizemidir.
İşte Shears Kanyonu tüm hayret verici yönleriyle bu turistler için çok uygun bir yerdir. Fakat bu ilginç bölgeye gitmek için en iyi zaman ilkbahar ve yaz aylarıdır. Zira bölge soğuk olduğu için kesinlikle kış halleri çok zor ve çetin geçer. Eğer Shears Kanyonu'na gidecek olursanız, geceyi çevredeki kentlerin otellerinde, misafirhanelerinde, hatta yerli halkın evlerinde bile kalabilirsiniz. Bu arada doğa hayranı olursanız burada kamp bile kurup geceyi gökyüzünün altında geçirebilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir diğeri olan Shears Kanyonu'nu kısaca sizlere tanıtmaya çalıştık.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarınızı da www.farstoday.com adresinden de bizleri takip edebileceğini hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şeytan hileleri gibi engellerin ilahi sünnetin bir parçası olduğuna işaretle, buna karşı söz konusu engellere karşı başarı ve adenin de ilahi sünnetlerden olduğunu buyuruyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bunların tümü ilahi sünnetlerdir. Bu engellerin varlığı tesadüf değildir. Bunlar ilahi sünnettir. Yani çalışma ve hareket engellilerle karşı karşıyadır. Yoksa cihadın anlamı olmazdı. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar birbirlerini aldatmak için zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı parlak sözler fısıldarlar. Peygamberlerin tüm davetlerinde cin ve insanlardan olan düşmanlar, engeller vardır. Bir başka ayette, işte bunun gibi her ülkenin önde gelenlerini hile ve entrika peşinden koşan suçlular durumuna sokarız. Ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur. Toplumun içinde fesat sebebi, hile sebebi olan kesimler vardır. Bunlar sünnetin parçasıdır. Yani peygamberler asla yol düz olunca biz meydana gireriz dememişler. Hayır, bu ortamda ve zor ve yoğun çatışmalar sayesinde sahneye girmişler. Tıpkı İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı gibi. Fakat buna karşılık ilahi sünnet de İslam İnkılabı'nın sembolü olan nebevi hareket, ilahi hareket çalışmasına devam eder ve izlemeye devam ederse tüm bu sorunlara karşı başarılı olacağı yönündedir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğinin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerine tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde güzel tilavetleri dinleyenlere hayran bırakan güçlü ve güzel sesiyle bilinen Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ı sizlere tanıtmak istiyoruz.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan dinleyenlerine Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kavramlarını ve mealini göstermekte olağanüstü yeteneğe sahip olan mahir bir kariydi. Üstadın eşsiz elhanı cazip ve güzel sesiyle birleşince dinleyenlere hayran bırakırdı. Tilavet makamlarını eşsiz bir şekilde birleştirmesi ve tilavette düzenli ve öngörülemeyen seyri, Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ı tilavetinin emsalsiz özellikleriydi.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan, 28 Ağustos 1928 tarihinde Mısır'ın Garbiye eyaletinin Kefer Ziyad kentinin Farastak köyünde dünyaya geldi. Bu kent bundan önce de tilavetin büyük üstadları Mustafa İsmail ve Halil Hızri'nin dünyaya geldiği yöreydi.
Hassan çocukluk çağında bir hastalığın ardından görme yeteneğini kaybetti. Oğlu büyük bir yeteneğe ve zekaya sahip olduğunu da bilen babası onu saadet yoluna yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye yöneltti. Babası Hassan'ın Kur'an-ı Kerim eğitiminin sıkı bir şekilde takipçisiydi. Babası Hassan'ı Üstad Arafe Reşidi'ye götürdü ve Üstad Arafe başka köyde yaşamasına karşın her gün uzun bir yol kat ederek ordunu üstadın mektebine götürdü. Bu emeklerin sonucunda Muhammed Hasan 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı oldu. Muhammed Hasan çocukluk ve ergenlik çağının büyük bir bölümünü Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve çeşitli kıraatları öğrenmekle geçirdi ve bu uğurda büyük başarı sağladı.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hasan, Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemenin yanında ta ergenlik çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'in yedili kıraatını öğrendi, ardından Şatibiyye'yi ezberlemeye başladı. Henüz 10 yaşındayken ilmi açıdan yüksek mertebelere ulaştı ve kıraat ahkamında alimlerden biri oldu. Genç Muhammed Hasan ta baştan Üstad Mustafa İsmail'in tilavet tarzına ilgi duymaya başladı ve ilk önce de bu büyük üstadı taklit etmeye başladı. Ancak bir süre sonra kıraat mahareti oldukça gelişti ve kişisel sanat ve marifetlerini güzel elhaniyle sergiledi.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hasan yeni bir tarz geliştirdiğini gösterdi. Üstadın geliştirdiği tarzını taklit etmek, eşsiz ve taklit edilmesi hemen hemen imkansızdı. Henüz 15 yaşındayken yaz merasimlerinde, geceleri düzenlenen celselerde ve çeşitli etkinliklerde tilavete başlayan Üstad Abdulaziz Hasan, 17 yaşına geldiğinde büyük bir üne kavuşmuştu. İnsanlar Üstad'ın tilavetleri emsalsiz ve onları coşturan çok has ve güzel bir tarzı olduğunu anlamıştı.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hasan, bizzat Üstad Mahmud Halil Hızri'den iyilikle söz etmiştir. Bu üstadın hasene ahlakı ve alçak gönüllülüğü ve genç kari Hasan'a has inayeti ve ilgisi, Üstad Hasan'ın büyük bir özgüven duygusu ile tilavet meclislerine katılmasına vesile olmuştu.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hasan, Abdurrahman, Salami gibi büyük karyelerin teşvikleri ve ısrarcı olmaları ile 1964 yılında Mısır Radyosu'nun sınavına katıldı ve bu sınavı kazanarak radyonun resmi karisi oldu. Üstad Hasan Mısır Radyosu'nda seher vakti ve sabah ezanından önce yayınlanan bir programda ilk tilavetini icra etti ve Kahire'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde yaptığı bu tilavetinde Muhammed ve Ahkaf surelerinden bazı ayetleri okudu. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
O gün insanlar radyodan çok farklı ve güzel bir ses duyuyorlardı. Yüreklere hitap eden farklı, duru, mahzun, huşulu, esnek, tahrir gücü fazla ve yeni elhanı ile her dinleyenin ilgisini çeken bir sesti bu. Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ın tilavette emsalsiz tarzı kıraat aleminde yeni bir çağ başlattı. Bu yüzden kıraat ilminin kanaat önderleri Üstad Mustafa İsmail'den birinci Müceddet ve Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'dan da ikinci Müceddet şeklinde söz ediyor.
İran'ın Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Üstad Şerefiyan şöyle diyor. Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ın tilaveti taklit edilemez ama araştırılabilir. Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ın tilavetinin has ve harikulade özelliklerinden biri, namelerin eda ediliş biçimi ve vakfelerde ve başlangıçlarda sergilenen zarafetteki titizliktir. Üstad Hassan bu konularda öylesine maharetliydi ki, kendisine vakfe ve başlama ve name yapma üstadı lakabı verilmişti.
Yine ilginçtir ki Doktor İsevi Muhammed Neca adında bir üniversite öğretim üyesi doktora tezini Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ın vakfe ve başlama mahareti üzerine yazdı. Ve tezine de Kur'an-ı Kerim'in ahenkli görüntüsü adını verdi. Hatta Mısır'da Üstad Hassan'a bu özel mahareti yüzünden Fakih Kari deniliyordu. Zira bu konuda yenilikçi biriydi. Ya!
Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan'ın tilavet alanında bir başka onuru Mısır'ın en meşhur camilerinden biri olan Tanta kentinin Ahmedi Camii'nde resmi kari olarak seçilmekti. Seçkin Hatip ve Alem Şeyh Mütevelli Şaravi ise şöyle diyor. Bidyas merasimine katılmak üzere Mansure kentine gitmiştim. Şeyh Hassan Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu. Üstad azapla ilgili ayetleri tilavet ettiğinde dinleyenlerin yüzünden hüzün ve üzüntüyü okumak mümkündü ve cenneti müjdeleyen ayetleri okuyunca da dinleyenlerin yüzünde neşe ve mutluluk izleri belirliyordu. Üstad Hasan'ın tilavetleri karmaşık olmakla beraber latif ve ince duyguları içeren ve büyük etkisi olan tilavetti.
Üstad Muhammed Abdulaziz Hassan, başta Fars Körfezi kıyılarında yer alan Arap Emirlikler olmak üzere birçok Arap ve İslam ülkesine seyahat etti. Üstad Hasan bu ülkeleri ikinci vatanı olarak görüyordu. Zira bu ülkelerin insanları ile aynı dili paylaşıyor olması onların arasında dostluk ve huzur duygusuna vesile oluyor ve Üstad seyahatlerinde kendisini asla gurbette hissetmiyordu.
Sonunda Üstad Muhammed Abdulaziz Hasan uzun yıllar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kendisinden çok güzel tilavetleri geride bıraktıktan sonra 2003 yılında vefat etti. Tilavet dünyası şimdiye kadar onun gibi bir kari görmedi ve yokluğu hala Kur'an-ı Kerim dostları arasında hissediliyor. Ruhu şad olsun.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini sizlere tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.farsudel.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, kitabın konum isimli dizi sohbetimizin 44. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde dünya genelinde kitap okuma ve oranları ile tanışmak istiyoruz.
Küresel kitap okuma oranını değerlendirmek için haftalık, aylık ve yıllık bazda ölçülen genel göstergeler vardır. Kişi başına okumanın en yaygın tanımı bir kişinin günlük ortalama okuma süresidir. Ancak kişi başına okumayı tanımlamak için zaman yerine günde okunan kitap veya sayfa sayısını kullanabilirsiniz. Sohbetimizin devamında dünyadaki kişi başına okuma istatistiklerine göz atacağız.
Hindistan, vatandaşları haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyarak dünyanın en çok okunan ülkeler listesinde başta geliyor. %74'lük okuryazarlık oranı ile dünya ortalamasının altında bir okuryazarlık oranı sahip olan bu ülkenin birinci sıraya yerleşmesi büyük bir başarıdır. Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana okuma oranı 4 kattan fazla arttı. Bu da kitap okuma alanında ilginin önemli bir artış yaşadığını gösteriyor. Aslında bu okumaya harcanan süre basılı kitap okumak için harcanan süreyi yansıtmaz ve çevrim içi okuma ve e-kitap okuma harcanan süreyi de içerebilir.
Tayland dünyadaki en yüksek ikinci kitap okuma saatine sahip ülkedir. Yeni araştırmalara katılanlar haftada ortalama 9 saat 24 dakika kitap okuyarak zaman geçirdiklerini bildirdiler. Daha fazla araştırma çevrim içi okuma ile akıllı telefon ve tablet kullanımının arttığını ve Tayland'daki okuma alışkanlıklarının değiştiğini göstermiştir. Son raporlara göre bu ülkede basılı kitap okumaya ayrılan süre önceki yıllara göre azaldı.
Çin, insanların kitap okumak için çok zaman harcadıkları üçüncü ülkedir. Raporlar bu ülkedeki insanların haftada yaklaşık 8 saat okuduğunu gösteriyor. Çin'in okuryazarlık oranı %96.4'tür. Bu rakam yaklaşık %86,3'lük olan küresel ortalamanın üzerindedir. Çinlilerin günde sadece 11 dakikalarını gazete ve dergi okumaya ayırmaları dikkat çekicidir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yapılan bir araştırmada araştırmacılar Şanghay'daki öğrencilerin %90'ından fazlasının eğlence için okuduğunu, önceki yıllara göre bu alanda yine de bir artış olduğunu açıkladılar. En yüksek kitap okuma oranlarına sahip diğer ülkeler arasında Filipinler, Mısır, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Fransa, Macaristan, Suudi Arabistan, Hong Kong, Polonya, Venezuela, Güney Afrika ve Avustralya bulunmaktadır.
Kitap okumak, popüler kültürü anlamak için bir ölçüttür. Bir millet ne kadar fazla kitap okursa, o ülkedeki okuryazarlık oranı o kadar büyük olur. Okur millet ne kadar büyük olursa o toplumdaki bilim kültürünün ve gelişme ilkelerinin yaygınlığının daha çok farkına varılabilir. Bir millet ne kadar kitaba daha fazla ilgi duyarsa yayıncılık sektörünün de büyümesine o kadar tanıklık edecektir.
Kitaplar 3. bin yılda hala büyüme ve gelişmenin bir ölçüsü olan kültürel ve etkili bir metadır. Hem geleneksel durumda hem de modern arenada kitap etkili bir medyadır ve insanların ona gösterdiği ilgi o toplumun kültürünü yansıtmak için iyi bir yoldur.
Kişi başına okumanın en yaygın tanımı kişi başına günlük ortalama kitap okuma süresidir. Ancak bu tanım her zaman doğru değildir ve kişi başına okumayı zaman yerine tanımlamak için gün içinde okunan kitap sayısı veya okunan sayfa sayısı kullanılabilir. En basit durumda bir topluluktaki insanların belirli bir zaman dilimindeki kitap okuma miktarı toplanıp o topluluktaki insan sayısına ve dikkate alınan gün sayısına bölünebilir.
İnternet olgusunun küresel çapta yayılması dünyanın dört bir yanındaki insanların kitap okuma mevzusunda bu aracı daha fazla kullanmasına neden oldu. 2018 istatistiklerine göre Afrikalıların cep telefonlarında kitap okuyarak geçirdikleri süre %32 gibi önemli bir artış gösteriyor. 2018'de Afrikalılar çevrim içi ve cep telefonlarında kitap okuyarak toplam 4 milyon saat harcadılar. Bu durum internet ve cep telefonları aracılığıyla iyi kültüre erişmenin onlar için ne kadar kolay olduğunu göstermektedir.
Afrikalı kadınların okuma hususunda önemli istatistikler bıraktığını bilmekte fayda var. Buna dayanarak Avrupa'sındaki en yüksek okuma istatistiklerine sahip Polonya ve Finlandiya'daki okuma istatistiklerine çok yakın olan günde ortalama 11,5 dakika okuma ayırdıkları söylenebilir. Afrika'da kadınlar Afrika kıtasındaki okuyan toplam insan sayısının sadece %35'ini oluşturuyor. Buna karşılık Afrikalı erkekler kıtadaki kadınlardan sayı olarak daha fazla kitap okusalar da ancak okuma süreleri kadınlardan çok daha kısadır. Onlar günde ortalama 6,5 dakika kitap okuyorlar.
Yeni Zelanda kitap okuma konusunda önemli istatistiklere sahip ülkelerden biridir. 2018'de ülkedeki yetişkinlerin %86'sı ya bir kitabı bitirdiklerini ya da yeni bir kitaba başlamak istediklerini söyledi. Bununla birlikte Yeni Zelandalıların okumaları ile ilgili en ilginç şey, birçok Yeni Zelandalının düz yazıdan çok şiiri hoş görmesidir. Ülkenin okurlarının %30'u düzenli olarak şiir okuyor ve okudukları metinlerin %57'si Yeni Zelanda şairlerine aittir.
Estonyalılar kitaplara saygı duyma ve satın alma konusunda dünyanın dört bir yanındaki insanlar için bir modeldir. Estonyalılar kişi başına kitap sahipliği açısından dünyada en fazla kitaba sahip ülkedir. Bu ülkede kişi başına 218 kitap söz konusudur. Norveç ve Çek Cumhuriyeti kitaplara ilgi duyan diğer ülkeler arasındadır. Her Norveç ve Çek'in evinde ortalama 212 kitap vardır.
Modern medyanın ortaya çıkması ve yaygınlaşması nedeniyle bazı ülkelerde kitap okumak henüz bir alternatif bulamamış ve ilerleme, bilgi, kültür ve benzeri için önemli bir etken sayılıyor. Bu ülkelerdeki hükümetler çeşitli şekillerde daha iyi ve daha fazla okumak için alan sağlamaya çalışıyorlar. Tabii ki dünyanın tüm ülkelerinde bazı insanlar elektronik kitap ve siber ortamı ile rekabet halinde basılı kitap okuma seviyesinin düşmesinden endişe ediyorlar. Ancak bu ülkelerin insanlara ne okumaya çeken şey bilime ve okuma kültürünü kurumsallaştırma arzusudur.
Kişi başına yapılan istatistiki araştırmalardan biri de Birleşmiş Milletler Dünya Şehirleri Kültür Forumu tarafından ödünç verme, üyelik ve diğer kütüphane ölçütlerine göre kişi başına oranı tahmin etmeye çalışan bir çalışmadır. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan istatistikler bu araştırmada kullanılmış ve dünyanın farklı şehirlerinde insanların ne kadar okuduğunun bir göstergesi olarak kütüphanelerin istatistikleri kullanılmış. Araştırma, dünya çapındaki şehirleri kütüphane faaliyetlerine ve kütüphanelerden ödünç alınan kitapların miktarına göre araştırmıştır. Bu araştırmada Tokyo 111 milyondan fazla, Şanghay 86,2 milyon, New York 56,3 milyon, Hong Kong 47,8 milyon ve Los Angeles 42 milyon ciltte 1. ila 5. sırada yer alıyor.
Dijital medyanın ortaya çıkışının üzerinden uzun yıllar geçmesi de ancak şimdi bile birçok insan internetin, akıllı telefonların ve sosyal ağların olmadığı bir zamanı özlüyor. Birçoğu basın ve matbaacılığın ölü bir teknoloji olduğunu ve geleceğin iyi kitaplar ve hiper bağlantılı web sayfaları etrafında döndüğünü söylüyor. Bunlar duymuş olmanız gereken yaygın inançlardır. Ama bu kanaat doğru mu veya hangileri doğrudur?
Kimilerine göre insanlar kitabın ölümü hakkında konuştuklarında genellikle tamamen farklı iki şeyden bahsederler. Biri kendi görünümü, hissi ve kokusu olan özel bir nesnenin ölümüdür. Diğeri ise o nesnenin gerçekleştirdiği bir dizi işlev ve etkinliğin ölümüdür.
Edebiyat profesörü, Harvard Üniversitesi hocası ve gazeteci Lee Brice şöyle diyor. İyi kitap devrimi hakkındaki tüm konuşulanlara rağmen en azından roman alanında basılı versiyonun birincil ürün olmaya devam etti ve ilk kitabın alt sürüm olacağı görülüyor. Elbette sesli kitaplar basılı kitaplara göre daha az yer değiştirir. Daha pasif bir deneyimdir. Bence bir şeyi bulamamak, başvuramamak, geri dönememek delirtir insanı. Kenar boşluklarına yazmak da çok zordur. Ancak iyi kitap okuyucuların daha dar kapsamlı ve daha az deneysel bir formatı tercih ettikleri söylenebilir.
Okuryazarlığın yüksek olduğu 20. yüzyılda kitaplar ucuzladı. Zamanımız ve dikkatimiz hususunda kitapla rekabet edecek başka bir araç da yoktu. Aslında medyada yüksek ve değerli literatürünü okumamıza hiçbir zaman engel olmadı. Aksine bu engel neredeyse her zaman olmuştur. Ana konu okumak için atlamamız gereken diğer faaliyetlerdir.
Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 44. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.